Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 33. Ayrım. Mutfaktaki çöp bidonu tepeleme dolmuştu. Genellikle Mehmet indirirdi çöpü kapının dışına ama o sırada maç seyrediyordu. Keyfini bozmak istemedim. Bidondan çıkardığım plastik torbayı yüklendim. Annemin arkasından merdivenlerden inerken nasıl olduysa ayağım kaydı, ben yuvarlandım, torba elimden fırladı, çöpler üstüme ve yerlere döküldü. Annem merdivenin son basamağındaydı. Gürültüye döndü ve manzarayı gördü. Beni kaldırmaya yukarı koşarken, "Bu senin işin mi?" diye bağırdı. "Çöp dökmek senin işin mi? Kazık kadar kocan dururken." Aynı anda Mehmet merdivenlerin başında bitti. "Hep ben döküyorum çöpü. Bir kere de o dökse eline mi yapışır?" Suratı allak bullak, gözleri kan çanağı gibiydi. "Sen git maçını seyret, biz hallederiz," dedim. "Gideyim de annem beni çekiştirmeye devam mı etsin?" dedi Mehmet. "Zaten beni başından beri hiç sevmediniz. Ayşe'yi bucak bucak kaçırdınız benden. Şimdi de bana karşı dolduruyorsunuz," diye ekledi anneme bakarak. "Sus," dedim. "Yalan mı?" "Sus," diye bağırdım bu kez. "Kızım, üstüne varma. İçki şişede durduğu gibi durmaz," dedi annem. Merdivenlerin sonundaki kapıdan çıktı, yavaşça kapattı kapıyı, aşağıdaki kata inen ayak seslerini duydum. "Annemi kırdın. Seni asla affetmeyeceğim. Ama o da seni bana karşı dolduruyor. Saçmalama. Git annemden özür dile." "Asla. O zaman evi terk ediyorum." Yatak odasına fırladım. Elime geçen eşyayı dolabın tepesinden indirdiğim valize tıkıştırmaya başladım. Mete'nin varlığını tamamen unutmuştum. Deli gibi her çekmeceyi önce yere boşaltıyor, sonra valize dolduruyordum. Bir ara yatak odasının kapısında annemle Mehmet'i gördüm. Ne zaman gelmişlerdi oraya? "Ne yapıyorsun, sen deli misin?" dedi annem. "Gidiyorum." "Nereye?" "Bir otele." "Mete?" Duraladım. "Mete'yi de alacağım elbette." Ağlamaya başladım. Annem valizi geri boşaltırken Mehmet kapının yanında süklüm püklüm dikiliyordu. "Mehmet, özür dileyecek bir şey yok ama benden özür diledi," dedi annem. "Sen de saçmalama artık. Bir yanlış anlaşma oldu. Her ailede olur. Hadi oğlum, sen televizyonuna in, biz bunları yerli yerine yerleştirelim kızımla. Hadi." Mehmet çıkınca annem, "Öldüreceğim seni," dedi bana. "Beni yuva yıkan kaynana yapacaktın az daha. Deli misin sen, nesin? Sen de mecbur muydun çöpü döküyorum diye mesele çıkarmaya? Ne bileyim bizi dinlediğini. Bana hayatta çöp döktürmedi baban. Ağır taşıtmadı. Bu neslin erkeklerinden baban gibi düşünceli koca beklemenin hata olduğunu ben de yeni öğreniyorum işte." Mete'nin sesi yükseldi en aşağı kattan. "Git bebeğini besle," dedi annem. "Ben bunları yerleştiririm." Orta kattaki kocamın yüzüne bakmadan aşağı kata indim. Mete'yi beslerken biraz utandım yaptığımdan. Ama kocamın anneme yaptığı terbiyesizlik bağışlanır gibi değildi. Mete'nin sütünü içirip altını değiştirdikten sonra ayaklarım geri geri giderek yukarı çıkınca indi annem aşağıya. Herhalde Mehmet onu çekiştirdiğimizi zannetmesin diye yanıma gelmemişti. Hiç konuşmadan soyundum, yatağa girip kendi köşeme büzüldüm kocama arkamı dönerek. "Annene hakaret etmek istememiştim," dedi Mehmet. "Biliyorum," dedim. Ertesi gün annem öğleden sonra biraz dolaşmaya çıktı. Eve 5'e doğru döndü. Akşam yemeğimizi yedikten sonra sofradan kalkmadan, "Çocuklar," dedi, "sizden bir ricam var. Ben aşağı katta biraz rahatsız oldum. Geceleri kitap okumak istiyorum. Bebek uyanır diye lambayı açamıyorum. Yatağında kıpırdasa hemen gözlerim açılıyor çünkü hep kuş uykusundayım. Yani uykusuzum kaç gecedir. Yoruldum biraz. Bu nedenle hemen şuracıkta size 2 adım ötede Chamberlain Oteli'nde bir oda tuttum kendime. Son haftamı otelde geçireceğim. Yine her sabah gelirim ama gece otelime dönerim. Mehmet oğlum, benim valizi arabanla atıverirsin otele, değil mi?" "Mete'nin yatağını yukarı alırız," dedi Mehmet. "O zaman rahat uyursunuz. Zaten siz gidince Mete yanımıza gelecekti." Annemin söylediği bahanelerin doğru olmadığını biliyordum. Dün geceden sonra taş çatlasa artık bizimle kalmayacağını da. Israr etme dedim kocama. Annem kafasına bir şeyi koydu mu vazgeçmez. Kim bilir belki bir kısmeti çıkar otelde. Böyle şakaları sevmem dedi annem. Tamam anne tamam dedim. Dalga geçiyorum işte. Annem ilk gecesini otelde hadisesiz geçirdi. Ertesi gün Mehmet okula gittikten sonra geldi, Mete ile ilgilendi, yemek yaptı, sonra beş çayını içmek için Mete'yi de yanımıza alıp annemin otelindeki lobiye gittik. O yıllarda otellerin lobilerinde beş çayı servis edilirdi. O kadar çok pasta yedik ki annem akşam yemek yiyemeyeceğini söyleyerek benimle eve gelmedi, otelde kaldı. Ertesi sabah Mehmet evden çıkar çıkmaz telefon çaldı, açtım. Annemdi. Heyecanlıydı sesi. Dün gece ne oldu biliyor musun dedi. Ne oldu? Sinemaya mı gittin? Keşke gitseydim. Bir adam bana, düşünsene kızım, bu yaşımda utanmadan bana ahlaksız teklifte bulundu. Tam da adamını bulmuştu. Kimse o, kahkahalarla gülmeye başladım. Ben sana kısmetin çıkar dememiş miydim? Allah söyletmiş meğer. Sus sus, bu gece yemeği sizinle yiyeceğim. Sonra beni otele getirir, odama sokar, dönersiniz evinize. Ne oldu anlatsana anne dedim. Dün sen gittin, ben biraz daha lobide oturup dergilere baktım. Sonra tam toparlandım odama çıkmak için, bir adam karşımdaki koltuğa oturdu, kibarca selam verdi. Siz de bu otelde mi kalıyorsunuz diye sordu. Evet, torunum doğdu, onu görmeye geldim dedim iftiharla. Ben Manchester'dan 3 günlüğüne iş için geldim. Müsaade ederseniz sizi akşam yemeğine davet edebilir miyim demez mi? Edemezsiniz efendim, ben evli barklı, torun sahibi bir insanım dedim. Fark etmez dedi. Size etmeyebilir ama bana eder çünkü ben Türk'üm dedim. Tanımadığım insanlarla yemek yeme adetim yoktur. Hemen kalktım, asansöre yürüdüm. Arkama bakmadığım için peşimden geldiğini görmedim. Asansöre bindim, bir de ne göreyim, o da asansörün içinde. Ben katıma bastım, benimle aynı katta indi. Yürüyorum, peşimden geliyor. Yüreğim küt küt atıyor. Durdum, geri döndüm. Sırıtarak yüzüme bakıyor terbiyesiz. Nereye gidiyorsunuz diye sordum. Sizin odanıza geliyorum. Çok iyi vakit geçirebiliriz. Kimseler görmez, bilmez, merak etmeyin demez mi? Kan beynime sıçradı. Gerisin geriye döndüm, asansöre binmeye cesaret edemedim. Merdivenlerden koşarak aşağıya indim, doğru resepsiyona gittim. Bir ara size gelmeyi de düşündüm ama Mehmet katiyen bu rezaleti duysun istemem. Resepsiyondaki adama benim bazı korkularım var, odama kadar biri bana refakat etsin lütfen dedim. Tuhaf tuhaf baktılar ama yanıma bir komi verdiler. Herif asansörün önünde durmuş, bana bakıyor. Yanından geçerken beni bir daha rahatsız ederseniz bu kez doğrudan polisi arayacağım dedim. Komi beni odama soktu, kapıyı sıkıca kilitledim, televizyonu açtım. Saat 3'e kadar gözüme uyku girmedi, bir ara dalmışım. Mehmet çıktı değil mi? Onun çıkış saatini bekledim aramak için. İlahi anne, Mehmet duysa ne olur ki? İstemem rezil olmak. Bak senin yerinde anneannem olsaydı, iftiharla anlatırdı bu yaşta bile onu güzel bulanlar çıkıyor diye. Alemsin vallahi. Ben anneannen değilim. Hoşlanmam böyle şeylerden dedi annem. Sakınan göze çöp batar anne dedim Cenap Bey'le olan macerasını da hatırlayarak. Sen kahvaltını etmedinse hemen geliyorum birlikte ederiz. Manchester'lı da hala oradaysa gösterirsin bana onu bir güzel döverim anneme asıldığı için. Bu İngilizler sapık dedi annem. Benim yaşımda bir kadına sarkabildiklerine göre... Haza sapık bu adamlar. Annem bunu bana söylerken henüz 43 yaşındaydı. Telefonu kapattım, Mete'yi hazırlayıp arabasına koyarak bir koşu otele gittim. Annem olanları bana bir kez daha naklederken yeni yetmeler gibi kızarıyordu. Tedirgin geçirdiği birkaç günün sonunda annem cebinde kalan bütün parasını bana bırakıp Ankara'ya geri döndü. Kendine Marks & Spencer'dan bir çamaşır olsun almadan. Annem otele çıktığından beri geceleri annemle yatan Mete yatak odamıza gelmişti. Gündüzleri Mehmet de evde olmadığı için 24 saatimin tümü Mete ile baş başa geçmeye başladı. Sabahları hayatım kolaydı. Mete'yi hava yağmurlu değilse arabasına koyup çok yakınımızdaki Hyde Park'a götürüyordum. Kocaman çınar ağaçlarının altına serdiğim battaniyeye yatırıyordum oğlumu yaprakların kımıltısını seyretmesi için. O tepesinde dalgalanan yapraklara bakarken ben de onu seyrediyordum. Allah'ım ne güzel bir çocuk doğurmuştum ben. Altın sarısı saçları kulaklarının yanlarında kıvrılmaya başlamıştı. Gözlerinin mavisi babamınkilerden değişikti. Sağ gözünün içinde yeşil hatta sarı noktalar keşfetmiştim. Göz rengi üzerine giydirdiklerimin rengiyle daha maviye ya da daha yeşile çalabiliyordu. Beyaz tenli, pembe yanaklıydı. Reklamlara çıkan bebeklerin hepsinden daha güzeldi benim oğlum. Onu seyretmekten hiç bıkmıyordum. Parkta etrafıma bakıyor, daha güzel bir çocuk göremiyordum. Hyde Park gezilerimizde bir de ünlümüz vardı. Lawrence of Arabia filminde Lawrence'ı oynayan Peter O'Toole, eşi ve 2-3 yaşlarındaki gözlüklü küçük kızı yakınlarda bir ağacın altına yerleşmiş oluyordu. Demek ki o da Marble Arch civarında bir evde oturuyordu. Uzaktan selamlaşıyorduk. Türkleri aşağılayan bir yorumla çekilmiş olan filmden dolayı bir türlü yanlarına gidip sohbet edememiştim. Ağzımdan ters bir laf kaçar diye. Gündüzleri Mete uyurken ben de ders çalışıyordum. Uyumadıysa arabasında hemen daldığı için onu parka götürüyordum ama geceleri dünya güzeli bebeğimle nasıl başa çıkacağımı bilemiyordum. Her gece yarısı ağlamaya başlıyordu. Ne yapsam susmuyordu. Mehmet'i uyandırmaması için aşağı kattaki oturma odasına iniyorduk. Süt veriyordum, altını değiştiriyordum, kollarımda sallıyordum, sonunda ben de ağlamaya başlıyordum. Ana oğul karşılıklı avaz avaz ağlıyorduk bir süre. Sonra haykırışların arasında emdiği birkaç yudum sütle yetinip sabaha karşı derin bir uykuya dalıyordu kollarımda. Uyanmasından korktuğum için hiç kımıldamadan hep aynı pozisyonda kalarak ben de onunla birlikte uyuyordum. Ancak o uyanınca uyanıyordum ben de ama her tarafım tutulmuş olarak. Bu arada kulağım iki değişik sese karşı fazlasıyla hassaslaşmıştı. Mete'nin değil ağlamasını, çıkartabileceği en ufak mırıltıyı dahi en derin uykumda duyabiliyordum. Annelik böyle bir şeydi işte. Bir de günde iki kez belli saatlerde kapımızın önüne mektup bırakan postacının ayak sesini. Bu arada Türkiye'de olup bitenleri ancak annemle babamdan gelen mektuplardan takip edebiliyordum. Şişli'deki Atatürk Müzesi'nde yangın çıkmıştı mesela. Annem anneannemi İstanbul'a ziyarete gittiğinde yeni açılan Küçük Sahne adlı tiyatroda Gülriz Sururi ve Engin Cezzar'ın bir oyununu seyretmiş, hayran kalmıştı. Annem aile işi dedikoduları da ihmal etmiyordu. Anneannem hangi gazetede okuduysa Küçükçekmece'de kurulan atom reaktörünün hizmete girmesinden dolayı telaşa düşmüştü. Yine her zamanki gibi sızlanmak için bir bahane buldu anneannen. Ya reaktörde bir kaza olursa ne yaparmışız? Hepimiz kansere duçar olurmuşuz maazallah. Düşünsene Ayşe'cim, böyle bir senaryo yazmış, kendine dert ediyor günlerdir. Bunuyor mu diye endişeleniyorum diye yazmıştı bir keresinde. Ben üniversitedeki derslerimi ancak annemin gidişinden birkaç hafta sonra Miss Lyne adında bir İsveçli kadını Mete'ye bakmak üzere tutmamızdan sonra dönebildim. Mete'nin gece uykuları bir düzene girmeye başlamış, zamansız uyanmaları 4-5 saatte bire inmişti. Sabah ben okula giderken genellikle o uykuda oluyordu. Dersler biter bitmez dört nala eve koşuyordum oğlumu kucaklamaya. Ama kucaklayabilene aşk olsun. Miss Lyne'ın beni bebeğimden uzak tutmak için mutlaka bir bahanesi oluyordu. Kadın 50 yaş civarında sadece sevimsiz değil, Mehmet'le benim tepemizden bakan boyuyla otoriter ve sert bir insandı. Ondan her ikimizin de ödü patlıyordu. Mehmet'e sigara içtiği için Bana da okulda kim bilir hangi mikroplara bulaşmış olabileceğim için Mete'ye yaklaşmamızı yasaklıyordu örneğin. Önceleri her dediğine boyun eğdik. Ben her gece rüyamda Mete'yi doyasıya öpüp kokladığımı, ellerimle yemeğini yedirdiğimi, kollarımda uyuttuğumu görmeye başladım. Bir süre aynı evin içinde bebeğimize hasret yaşadıktan sonra ikimiz de isyan noktasına geldik ve kadına ay sonunda işi bırakmasını söylemeye karar verdik. Bir aylık fazla maaşını hazır ettik. Her türlü azara, hatta hakarete göğüs germeye razı olduk ama beni birden korku sardı. Ya hiç evlenmemiş ve Mete'ye fazla düşkün olan bu yarı çatlak kadın oğlumuzu kaçırmaya kalkışırsa? Acaba bu cadıya yaza kadar bekleyip İstanbul'a tatile giderken mi yol verseydik? Bir iki haftayı daha böyle endişelerle geçirdikten sonra evde hayat yaşanmaz hale geldi. Miss Lyne sadece Mehmet'e değil, eve gelen arkadaşlarımızın sigaralarına da karışmaya başlamıştı. Bir sabah erkenden Mehmet kadının odasının kapısını çaldı ve önemli bir şey konuşmak üzere yukarı gelmesini söyledi. Kadın bir kat yukarı oturma odasına çıkınca ben hemen aşağıya inip Mete'yi kaptım ve en üst kattaki yatak odamıza götürdüm. Kapıyı kilitledim. Heyecandan titreyerek beklemeye başladım. Kadın az sonra bavulunu toplayıp çıkarken aşağıda uyuması gereken çocuğun nerede olduğunu dahi sormadı. Kapıyı güm diye vurup gitti. Çocuğumuzu kaçıracağı vehmimize epey güldük Mehmet'le. İsveçli dadının yerine çocuğumuzla aramızda set çekmeyen yaşlı tonton bir başka nanny bulduk. Ben hem üniversitede derslere devam ediyor, hem evin alışverişini yapıp yemek pişiriyor, bulaşık yıkıyordum. Sonra sabah bulantılarım başladı. Bulantıların yüzünden derslere giremez oldum. Önceleri bulantıların sebebini fazla yorulmama verdik ama mesele çabuk anlaşıldı. Hiç hesapta olmayan bir ikinci hamilelikle daha karşı karşıya kalmıştım. Mete 3 ayını doldurmamıştı henüz. Londra'da zaman. Londra bir yılın içinde benim şehrim olmuştu. Değişken havasından, uçsuz bucaksız parklarına, geniş ferah caddelerine, karanlık kasvetli mahallelerine, insanların mesafeli, sakin terbiyesine, alt sınıfların içten sevecenliklerine, hele de Hyde Park'taki Speaker's Corner'da her pazar insanların bir tabureye çıkıp gönüllerince konuşmalarına, komünizmden tutun ateizme kadar her fikri serbestçe tartışabilmelerine bayılıyordum. Oxford aksanından, Queen's English'ten, Cooking'den, Manchester aksanına kadar çeşitli ağızlarına da. Televizyon programlarına da hayrandım. Üniversitenin binbir kültürü kucaklayan hoşgörüsüne de. Eğer bir gün kendi ülkemden başka bir ülkeyi mesken tutmak zorunda kalırsam, biliyordum ki ben ancak İngiltere'de barınabilirim. Londra'ya ve İngilizlere karşı böylesine güzel duygular beslerken pek çok da arkadaş edinmiştim sağda solda. Üniversitede 4'ü erkek, 1'i kız olmak üzere 5 kişilik bir grubum vardı. Onlar bana derslerde yer tutuyorlar, aldıkları notları veriyorlar, kaçırdığım derslerin özetini anlatıyorlardı. Üniversitenin içinde onlarla takılıyordum. Bir keresinde eve çağırmak istemiştim ama iyi netice vermemişti. Mehmet'in evimize davet ettiği Çinlisi de iyi netice vermemişti. Onu yemeğe çağırdığımız akşam sıkıntıdan patlamış, bundan böyle okul arkadaşlarını okul sınırları içinde tutma kararı almıştık. Mehmet benim arkadaşlarımı merak etmedi. Evimize gelen Çinli ve Paskalya tatilinde Portekiz'e gittiğimizde bizi ağırlayan Portekizli öğrenci hariç ben de diğer arkadaşlarını hiç tanımadım Mehmet'in. Portekizli genç çocuk sayesinde o güne kadar pek ilgimi çekmemiş Salazar rejiminin yakın plan resmini çekebilecektim tüylerim ürpererek. Elbette Portekiz'de bir diktatörün yıllardır hüküm sürmekte olduğunu biliyordum ama bir diktatörün ülkesinde insanlar ne büyük acılar çeker, nasıl çaresiz kalır, işte onu tam olarak bilemiyordum. 33. ayrımın sonu. Sayfa 298. Devamı 34. ayrımda.